الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Ankara'mızda yeni bir programda sizlerle buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ederek başlıyorum. Bundan 1444 sene önce Allah Azza ve Celle bir kez daha yeryüzüne peygamberini göndererek müdahale etti. Yarınların lideri olacak, yarınlarda medeniyet kuracak insanı yarattı, dünyaya teşrif etmesini nasip etti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem'den önce 124 bin peygamber, bazı rivayetlere göre 124 bin peygamber gönderilmiş. Fakat her seferinde insanoğlu çizgiden çıkmış, istikametini kaybetmiş, yeniden şirke dönmüş, yeniden kullara kulluk yapmaya başlamış, Allah'a ortak koşmaya başlamış, medeniyeti kaybetmiş, hayvanların bile tiksineceği bir hayata sahip olmuş. Eski Yunan'da, eski Roma'da intihar kötü sayılmıyordu. Filozoflar bile, toplumun aydınları, entelektüelleri bile intiharı kötü bir şey olarak görmüyordu. Esirler diri diri ateşe atılıyor, yakılıyordu. Köleler, esirler vahşi hayvanların önüne atılıyor, parçalanmasını insanlar seyrediyordu. Adam karısını istediği gibi öldürebiliyordu ve bundan dolayı hesap vermiyordu. Kadınlara ve çocuklara miras verilmiyordu. Eski Roma'da, eski Yunan'da buna benzer gayrimedeni hal vaziyetler varken, Hindistan'da aynı şekilde milyonlarca put yapılıyor ve insanlar putlardan yardım istiyordu. 330 milyon put yapılmıştı. Bu putlar Allah'ın yardımcıları gibi görülüyor. Allah'a yaklaşabilmek için bu putlardan yardım isteniyor, onlara dua ediliyordu. İnsanlar ilk doğan çocuklarını Ganj nehrine atıyorlardı. Jalparva denilen bir gelenek meydana getirmişlerdi. Buna göre ilk çocuklarını tanrılarına sunuyorlardı ve suya atıyorlardı. Mekke'de müşrikler, putperestler kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Kan davaları, faiz, her türlü ahlaksızlık, hırsızlık, namussuzluk almış başını gidiyordu. Allah Azze ve Celle bir kez daha yeryüzüne müdahale etti. Peygamberin olmadığı bir dönemde insanların medeniyetin yolunu bulamadıklarını tarih bize ispatlıyor.
Medeni olabilmek için insanın elinde ne gibi imkanlar var? Bilim, akıl insanın medeni olmasını sağlayabilir mi? Tarih insanın medeni olmasını sağlayabilir mi? İnsanın modern olmasını belki bilim sağlayabilir. Bilim sayesinde insan modern bir hayat yaşayabilir. Fakat hiçbir zaman bilim insanın medeni olmasını sağlayamamıştır ve sağlayamayacaktır. Hazreti Peygamber döneminde yeryüzünde bilim yok. Ama Allah Resulü medeni bir toplum meydana getirdi. Kızlarını diri diri toprağa gömen vahşileri oradan aldı, Hazreti Ömerler yaptı. Onlara içkiyi, kumarı, faizi, kan davalarını bıraktırdı. O zaman bilim yoktu. Ne tıp gelişmişti, ne astronomi, ne matematik, ne fizik, ne kimya. Hiçbir mühendislik dalı yoktu. Ama Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberiyle, vahiy ile, vahyi temsil eden peygamber ile, vahyi yaşayarak insanlara örnek olan peygamberiyle insanlara medeniyetin yolunu göstermişti. Demek ki bilim medeni olmak değil, bize bilim ile medeni olmayı aynı zannettirdiler. Modern hayatı medeni hayat diye yutturdular. Modern hayat yaşam araçlarınızın değişmesiyle mümkün olur. Eskiden hayvanlara binenler, taksilere binerlerse, uçaklara binerlerse modern olmuş olurlar. Telefon kullanmaya başlarlarsa, bilgisayar kullanırlarsa modern olmuş olurlar. Ama bunlar insanı medeni yapmaz. Bu insan uzaya giden insan. Eğer anasını babasını sokağa atıyorsa bu insan medeni sayılabilir mi? Eğer uzaya giden insan manaya önem vermiyor, maddeye önem veriyorsa, kıymet vermesi gerekene kıymet vermiyor, kıymet verilmemesi gerekene kıymet veriyorsa bu insan medeni sayılabilir mi? Akrabalık münasebetlerinin olmadığı bir toplum medeni sayılabilir mi? Kadınlara sadece şehvet aracı olarak bakılan bir toplum, onların konulması gereken yere konulmadığı bir toplum medeni bir toplum sayılabilir mi? Kadının çocuk doğurması ve büyütmesi, evinin hanımefendisi olması, çocuklarının öğretmeni olması, yarınların nesillerini yetiştirmesi, eğer bir toplumda bu basit görülüyorsa, mal üretmesi, fabrikalarda çalışması daha önemli görülüyorsa, çocuk yetiştirme işini hizmetçilere bırakıyorsa bir toplum, anneler çocuklarını yetiştirmiyorsa, çocuk yetiştirmek cahillerin işi gibi görülüyorsa, mal üretmek onların gözünde daha önemliyse, böyle bir toplum medeni bir toplum sayılabilir mi? Ruha değil de cesede önem verilen bir toplum medeni bir toplum sayılabilir mi? İnsanın bütün hedefi dünya nimetleri ise böyle bir toplum medeni bir toplum sayılabilir mi? Bunları bilimin vermesi mümkün değil. Bilim hayatımızı kolaylaştırır. Bilim ile matematik, fizikle uçak yaparsınız, bilgisayar yaparsınız, telefon yaparsınız, araba yaparsınız. Hayatınızı kolaylaştırırsınız. Ama insanın nefsini bilimle terbiye edemezsiniz. İnsanı şeytana karşı mücadele edebilecek bir hale bilimle getiremezsiniz. İnsanı nefsine karşı mücadele edecek bir varlık durumuna bilimle getiremezsiniz. İnsanların tesirinden yanlış yollarından bilimle insanları kurtaramazsınız. İnsanın insan olabilmesi, insanca yaşayabilmesi, medeniyetin esaslarını alabilmesi, bir medeniyet meydana getirebilmesi kutsal bir mesajla mümkündür. Vahiy ile mümkündür. Vahiy olmadan insan, bir kutsala inanmadan insanın medeni olması mümkün değil. Nefsine hakim olması mümkün değil. Şeytanına karşı mücadele verebilmesi mümkün değil. Siz yükselmek isteyeceksiniz, şeytanınız izin vermeyecek. Yükselmek isteyeceksiniz, nefsiniz izin vermeyecek. Yükselmek isteyeceksiniz, çevrenizdekiler izin vermeyecek. Bütün bu yer çekimlerine karşı koyup yükselebilmek ancak kutsal bir mesajla mümkündür. Kutsalı olmayanların yükselebilmeleri mümkün değildir. Kutsalı olmayanların nefislerine hakim olabilmeleri mümkün değildir. Bize modern hayatı medeni hayat diye yutturdular. Kendi ürettikleri malları satabilmek için. Çünkü modern olabilmek onların ürettikleri malları almakla, onları kullanmakla mümkün idi. O yüzden modern hayatı medeni hayat diye zannetmemizi sağladılar. Modern olduk belki ama medeniyete ne kadar ulaştık? Akrabalık münasebetlerini bitirdik. Komşuluk münasebetleri kalmadı. Hiç kimse başkasını düşünmez hale geldi. Modern olabildiysek de ne kadar medeni olabildik? Bize modern hayatı medeni hayat diye zannettirmelerinin sebebi ürettikleri malları bize satabilmeleriydi. Ve o şekilde başka bir medeniyet arayışına girmemizi engellemek içindi. Eğer biz modern bir hayata sahip olursak, kendimizi de medeni zannedersek, o zaman medeniyeti aramayacaktık. Hedefler buydu. Onların medeniyetini kabul edecektik. Kendi medeniyetlerini kabul ettirebilmek için modern hayatı medeni hayat diye zannettirdiler. Halbuki bilimin böyle bir vazifesi yok. Bilimin, matematiğin, fiziğin, mühendislik dallarının, tıbbın ve astronominin insanın nefsini terbiye etmek diye bir vazifesi yok. Bunlar insanı terbiye etmez. Allah Azze ve Celle o yüzden buyurur ki inna aleyna lel huda, hidayet yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim vazifemizdir. Bilimin böyle bir vazifesi yok. Bilginin kaynağı nedir? Medeniyetin kaynağı ne olmalıdır? Medeniyet kimden alınmalıdır? Medeniyetin esaslarını kimden öğrenmeliyiz? Bilginin kaynağı Avrupa medeniyetine göre bilimdir. Bilimin verileri bilginin kaynağı olarak kabul edilir. İslam'a göre bilginin kaynağı bir tane değildir, iki tanedir. Evet, bilimin de bir yeri vardır. Ancak bilim hata edebilir. Bilim bir takım sonuçlara varamamış olabilir. Bilim doğru dediği zaman doğru demek olmayabilir. Bilimden istifade edilir. Ancak bilginin kaynağı, asıl kaynağı, medeniyetin asıl alınacağı kaynak sonsuz ilim sahibi olan Allah'tır. İnsanı tanıyan O'dur. İnsanı tanımayanların insana uygun medeniyet esasları ortaya koyması mümkün değildir. İnsan insanı tanıyabilir mi? İnsan insanı ne kadar tanıyabilir? Hala basit hastalıkların çözümünü bile bulamıyoruz. İnsan maddeyi tanıyor. İnsan matematikte ilerleyebiliyor. Fizikte, kimyada ilerleyebiliyor. Maddeyi laboratuvara sokabiliyor. Madde üzerinde deneyler yapabiliyor. İncelemeler yapabiliyor. O yüzden biraz maddeye hakim. Ama insan insana hakim olamıyor. Çünkü insanın nefsini ve ruhunu tanımıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sana ruhtan soruyorlar, insanın ruhundan soruyorlar. Ey Resulüm, onlara de ki, size ilimden az bir şey verildi. Siz insanın nefsini ve ruhunu tanıyamazsınız. O yüzden Allah Azze ve Celle maddi ilimlerde, pozitif bilimlerde ilerlemeyi insana bıraktı. İnsan madde üzerinde çalışma yapabilir, ilerleyebilir, gelişebilir, uzaya gidebilir, uçak yapabilir. Ama insanın insanı hakkıyla tanıması hiçbir zaman mümkün olmamıştır da olmayacaktır da. Çünkü insan çok karışık bir varlıktır. Dünyanın en karışık varlığı insan. İnsanın ruhu var, insanın nefsi var. İnsanın bunları çözümleyebilmesi mümkün olmamaktadır. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberler gönderiyor. İnsan insanı tanıyamayacağı için. Ve Allah eğer peygamber göndermezse muradını nasıl bildirecek bize? Nasıl bir medeniyet istediğini bize nasıl bildirecek? Kainatta hiçbir şeyi başıboş bırakmamış olan Allah, en şerefli varlık insanı başıboş bırakmış olabilir mi? O manada Kur'an buyuruyor, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş bırakılmamıştır. İnsanın yeryüzünde bir vazifesi var. Allah'ın halifesi olma, yeryüzünü Allah'a temsil etme, Allah'ın istediği bir dünya meydana getirme. İnsanın böyle bir görevi var. Dolayısıyla böyle bir vazifeyle vazifeli olan insan denen varlığın başıboş bırakılması mümkün değil. İnsanı aşağı doğru çeken yer çekimleri var. Şeytanı var, nefsi var. İnsanın bunlara karşı koyabilmesi vahiy olmaksızın mümkün değil. O yüzden peygambere ihtiyaç var. Allah Azze ve Celle kainatıyla kendisinin kudretini, sanatını, ilmini, rahmetini gösterir. Ama bizden ne istediğini bize nasıl bildirecek? Kainat Allah'ın kudretini ispat eder, sanatını ve ilmini ispat eder. Ama Allah'ın bizden ne istediğini kainata bakarak anlayamayız. O yüzden peygamber gönderilir. Allah nasıl bir insan istiyor? Allah'a göre medeni insanın vasıfları nelerdir? Allah Azze ve Celle peygamber göndermeden bunu nasıl bildirecek? Allah nasıl bir toplum istiyor? Peygamber göndermeden bize bunu nasıl bildirecek? İnsanı yeryüzüne önemli bir vazifeyle gönderecek ve sonra da insanı kılavuzsuz bırakacak, ne yaparsa yapsın diyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Allah Azze ve Celle insanı hiçbir zaman başıboş bırakmadı ve Allah insanı kendine yaklaştırmak ister. Allah insanı yüceltmek ister. O yüzden peygamberler gönderir. Peygamberler Allah'a yaklaşmanın ve medeni olmanın yolunu gösterir. Başka türlü Allah Azze ve Celle kullarına nasıl olmaları gerektiğini nasıl öğretecek? İşte bundan 1444 sene evvel Allah Azze ve Celle peygamberimizin annesi Amine'ye bir rüya gösteriyor ve şöyle bir ses işitiyordu Amine. Yarı uyanık, yarı uykulu bir vaziyette, sen karnında dünyanın önderi olacak olan kimseyi taşıyorsun. Böyle bir ses işitiyordu. Kendinden bir nurun çıktığını görüyordu. Bu nur ile Suriye'deki, Basra'daki Şam topraklarındaki kalelerin aydınlandığını görüyordu. Amine. Kendinden bir nur çıkıyor ve bu nur bütün alemi aydınlatıyordu ve kendisine böyle bir ses sesleniyordu. Bunu Amine daha sonra anlatır. Böyle bir ses işittim. Evet, çocuğunun peygamberlik günlerine kavuşamadı ama Allah Azza ve Celle ona bu şekilde daha çocuğuna hamileyken gösteriyordu. Sen karnında dünyanın önderi olacak olan kimseyi taşıyorsun. Yuhanna İncil'inde aynı ifadeyi görebilirsiniz. Yuhanna İncil'inde de der ki, İncil'in zaten manası müjde demek. Hazreti İsa Aleyhisselam müjde verdiği için, peygamberimizin geleceğini müjdelediği için, benden sonra ismi Ahmet, Muhammed olan o peygamberi haber verdiği için Allah onun ona verdiği kitaba da İncil ismini verdi. Kitap müjde içeriyordu ve Yuhanna İncil'inde Allah Azze ve Celle şu anda ellerinde olan İncil'lerde bir kısım gerçekleri muhafaza etti. Evet, asıl mesajı kaybettiler. Kitaplarını tahrif ettiler, bozdular, dinlerine şirki bulaştırdılar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Kutsal Ruh da ilahımızdır dediler. Bir ilaha inandıklarını iddia etseler bile aslında üç ilaha inandılar. Baba, oğul ve kutsal ruh dediler. Evet, dinlerini bozdular. Tanrılarının anneleri olduğuna da inandılar. Hazreti Meryem'in Allah'ın annesi olduğuna iman ettiler. Evet, bu şekilde, ama yine de Allah Azze ve Celle onların kitabında bir kısım gerçekleri muhafaza etti. Ve işte o gerçeklerden biri de bu. Yuhanna İncil'inde benden sonra dünyanın önderi geliyor. Bu şekilde bir ifade olmasına rağmen dünyanın önderinin Hazreti İsa'dan sonra geleceği bildirilmesine rağmen Hazreti Yahya Aleyhisselam benden sonra benden daha kudretlisi geliyor demesine rağmen Allah sizden bu şerefi alacak, bu bağı bahçeyi alacak ve bu bağı yetiştirecek olan başka bir millete verecek. Çünkü siz bağın hakkını vermediniz, bağı güzel bir şekilde yetiştirmediniz. Allah sizden bunu alacak ve yetiştirecek olan başka bir millete verecek. Bütün bu müjdelere ve haberlere rağmen onlar Hazreti Peygamber'i inkar ettiler ama kitaplarındaki bir kısım gerçekler Allah tarafından muhafaza edildi. Ve çünkü onlar bozulmuşlardı, yeni bir peygambere ihtiyaç vardı. Eski Roma bozulmuştu, Yunan bozulmuştu, eski Hindular bozulmuştu ama ehli kitap bozulmamış mıydı? Yahudi ve Hristiyanlar bozulmamış mıydı? Onlar da aynı şekilde yanlış bir Allah anlayışına, peygamber anlayışına sahip olmuşlardı. Tanrılarının oğlu vardı. Yemek yiyen bir tanrıya inanıyorlardı. Bir kadından doğan bir insanın tanrı olduğuna inanıyorlardı. Affedersiniz, tuvalete giden bir insanın tanrılığına inanıyorlardı. Başlangıcı olan, sonu olan Hazreti İsa'nın, bir kadından doğan Hazreti İsa'nın, ölen Hazreti İsa'nın tanrılığına inanıyorlardı. Allah Azze ve Celle müdahale etmeseydi bu şekilde devam edecekti. Medeniyeti boş verin, sadece inançları bile sağlam kalmamıştı. Bütünüyle bir medeniyetten vazgeçtik. Sadece inançları sağlam kalsaydı. Onu da bozdular. Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak gördüler. Biz dünyanın en üstün ırkıyız dediler. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Tevrat'a bir takım şeyler ilave ettiler. Yektubune bi eydihim ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Elleriyle yazıyorlar, sonra da Allah katından diyorlar. Yazdılar, yazdılar, yazdılar. İnançlarını ve kitaplarını tamamen bozdular. Ve inandıkları Hazreti Musa, Tevrat'ta onlara hırsızlığı tavsiye eden bir peygamber. Tevrat'ta Allah'ın insan kılığında yeryüzüne geldiği ve sonra Hazreti Yakup Aleyhisselam'la güreş yaptığı ve sonra Yakup tarafından yenildiği, Hazreti Yakup'un Allah'ı yendiği, buna benzer saçmalıklar, bu şekilde dinlerini bozdular. Eğer Allah Azze ve Celle yeniden müdahale etmeseydi, böyle devam ediyordu insanlık. Sadece kızları diri diri toprağa gömen Mekke'nin müşrikleri, ehli kitap olmayanları değil, ehli kitap olanlar, Tevrat'a ve İncil'e sahip olanların da hali buydu. Ve Allah Azze ve Celle yeryüzüne müdahale etti. Bu şekilde Hazreti Peygamber gönderildi ve Allah Resulü büyük bir mücadele yaparak onlara bir takım medeniyet esaslarını öğretti. İslam medeniyetinin en temel esası, en temel esası bütün peygamberlerin öğrettiği Allah'tan başka ilahın olmaması. Bütün peygamberler aynı gerçek üzerinde durdular. Allah'tan başka bir ilahın olmadığına insanları iman etmeye davet ettiler. Ondan başka bir ilah yok. O halde sadece ona itaat edin. Hazreti Nuh Aleyhisselam da aynı gerçeğe temas etti. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, sadece Allah'a itaat edin. Ondan başka ilahınız yok. Başkalarına itaat etmeyin. Aradan asırlar geçer. Hazreti Hud Aleyhisselam gönderilir. Sürekli olarak Allah müdahale eder. İnsanlar her seferinde çizgiden çıkar. Allah yeniden müdahale eder. O da aynı şeyleri söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece ona itaat edin. Medeniyetin esaslarını Allah'tan alın. Kullara kulluk yapmayın. İnsanlara değil, Allah'a kulluk yapın. Bütün peygamberler aynı gerçeğe temas ettiler. Peygamberlerin gönderildiği toplumlar Allah'a inkar ediyor değildi. Onlar Allah'ı inkar ediyorlar da, peygamberler de onlara Allah'ın varlığını ve birliğini söylüyor değil. Onlar Allah'ı kabul ediyorlar. Onlar çocuklarının ismini Abdullah koyuyorlardı. Mekke'nin putperestleri çocuklarına Abdullah ismini veriyor. Kabe'ye de Beytullah diyorlardı. Ve Kur'an buyuruyor ki İn se'eltehum, eğer onlara sorsan, ey Resulüm, onlara sorsan men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, leyekulunne halakahunnel azizul alim, derler ki muhakkak ve muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı. Yani Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Melekleri de inkar etmiyorlar. Kabe'yi de inkar etmiyorlar. Hac yapıyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlar. Mallarından zekat veriyorlar. Bu Allah'ın hakkıdır diyorlar. Bu da bizim putlarımızın hakkıdır diyorlar. Bu da bizim hakkımızdır diyorlar. Mallarını üç kısma ayırıyorlar. Bunlar Allah'ı inkar ettikleri için, melekler inkar ettikleri için kafir olmadılar. Bunlar Allah'ı kabul ediyor, melekleri kabul ediyor. Ama bunlar peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor. Neden? Çünkü eğer Allah kitap gönderdiyse, peygamber gönderdiyse, onların hayatına karışan bir Allah demektir. Demek ki bir takım şeyleri farz kılacak, demek ki bir takım şeyleri haram kılacak, demek ki onların hayatına karışacak, demek ki onların parayı nasıl kazanacaklarına, nasıl harcayacaklarına, demek ki nasıl evleneceklerine, nasıl boşanacaklarına, işçilere karşı nasıl davranacaklarına, demek ki nasıl giyineceklerine, nasıl giyinmeyeceklerine, hangi şeyleri yiyeceklerine ve yemeyeceklerine, demek ki onların her şeylerine karışacak. Madem ki peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, demek ki onlara medeniyetin esaslarını koyacak, onlardan buna uymalarını isteyecek. İşte mesele buydu. Yoksa Allah'ı inkar etmiyorlardı. Peygamberi inkar ediyorlardı, kitabı inkar ediyorlardı. Kendilerine karışılmasını istemiyorlardı. Sadece yaratan bir Allah istiyorlardı. Sadece rızık veren bir Allah, sadece gökleri idare eden bir Allah, yeryüzüne karışmayan bir Allah, onların hayatına karışmayan bir Allah. Halbuki Allah böyle bir Allah değildi. Allah hayatımıza karışır. Allah Azze ve Celle nasıl evleneceğimize de nasıl boşanacağımıza da karışır. Mirasımızı evladımızın arasında, akrabalarımızın arasında nasıl dağıtacağımıza da karışır. Allah Azze ve Celle hangi suça nasıl bir ceza vereceğimize de karışır. Karışan bir Allah, hayatımıza karışan bir Allah. Onlar böyle bir Allah istemediler. Kendilerinin özgür olmasını istiyorlardı. Halbuki Allah'ın dünyasında yaşıyorlar. Allah'ın verdikleriyle besleniyorlar. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyorlar. Özgür olmaları mümkün değildir. Nasıl özgür olabilir? Allah'ın dünyasında yaşayan nasıl özgür olabilir? Allah'ın verdiklerini yiyenler nasıl özgür olabilirler? Kendi kafalarına göre nasıl esaslar ortaya koyabilirler? Peygamberlerin ilk öğrettiği gerçek budur. Peygamberimizin insanlığa en büyük katkısı şirkle yaptığı mücadeledir. Allah'a ortak koşulmasını engellemiş ve insana haddini bildirmiştir. Ey insan, sen topraktan yaratıldın. Sen çamurdan yaratıldın. Yeryüzünde ilahlık taslamaya kalkışma. Halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yarattı. Yumurta ile spermin birleşiminden yarattı. Dolayısıyla insan haddini bilmeli. Spermden yaratılmış olan insan yeryüzüne geldiği zaman, güç ve kuvvet sahibi olduğu zaman, makam sahibi olduğu zaman benim dediğim olur demeye başlıyor. Halbuki çamurdan yaratıldığını unutmamalıydım. Halakal insane min alak dedikten sonra Allah Azze ve Celle insanın azgınlaştığını bize söyler. Kelle innel insane leyetga erraahu stagna. Hayır, insan azgınlaşır. Kendini müstani gördüğü için, öğüde ihtiyaçsız gördüğü için, peygambere ihtiyaçsız gördüğü için, vahye ihtiyaçsız gördüğü için azgınlaşır. Kendi kendine kanun koyabileceğini zanneder. Alaktan yaratıldığını, spermden yaratıldığını unutur. O yüzden azgınlaşır. Allah Azze ve Celle insanın neden azgınlaştığını bize anlatıyor. O yüzden peygamberlerin hepsi işi en temelinden almışlar ve Allah'tan başka ilah yoktur demişlerdi. Allah'tan başka bir otorite yok. Ne sen öyle bir otoritesin, ne de seni idare edenler. Allah'ın dünyasında yaşadıklarını unutmamalıdırlar. Kendilerini özgür zannetmemelidirler. yeryüzünde ilahlık taslamamalıdırlar. Kendilerinin ne olduğunu unutmamalıdırlar. Kur'an buyuruyor ki: "Ve la tekunu kellezina nesullah." Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olursanız fe ensahum enfusahum, Allah da size sizi unutturur. Allah o zaman size sizi unutturur. Allah'ı unutmanın cezası olarak Allah size ne olduğunuzu unutturur. Spermden yaratıldığınızı unutturur. Çamurdan yaratıldığınızı unutturur. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman artık firavunlaşırsınız, Nemrutlaşırsınız, Karunlaşırsınız, benim dediğim olacak demeye başlarsınız. Kendinizi unutursunuz. O yüzden evvela Allah'ı hatırlayın. Allah'ı unutmazsanız kendinizi de unutmazsınız. Kul olduğunuzu unutmazsınız. Spermden yaratıldığınızı unutmazsınız. Hazreti Peygamber öncelikle medeniyete, medeniyetin en temel esası olan bu esası hediye etti. İnsanın medeni olabilmesi, kendini yaratandan başkasına kulluk yapmamasıyla mümkündür. Kendini yaratanın dışında başkalarına kulluk yapanlar şereflerini kaybederler. İnsan kendisi gibi insanlara kulluk yapacak olursa şerefini kaybeder. Allah'a itaat ederse şerefini kaybetmez. Ama insanlara itaat ederse şerefini kaybeder. Esaslarını Allah'tan alırsa şerefini kaybetmez. Ama insanlardan alacak olursa, insanlara kulluk yaparsa şerefini kaybeder. İşte onun için Allah'ın peygamberleri öncelikle bu gerçek üzerinde durdular. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı, sadece otoritenin ona ait olduğu, yeryüzünde onun dediğinin gerçekleşmesi gerektiği. Hazreti İsa aleyhisselam da İncil'de aynısını söyler. Her ne kadar kilise 2000 yıldır laikliği kabul etmiş olsa bile, dininin hükümlerini kaldırmış, Tevrat'taki ahkamı terk etmiş, onlara uymuyor olsa bile, krallarla uzlaşmış, dinlerini kralların isteyeceği hale getirmiş, kralların dediğini diyen bir din haline gelmiş olsa bile, laikliği kabul etmiş olsa bile, bakalım İncil'lerde Hazreti İsa aleyhisselam ne diyor? Hazreti İsa Matta İncil'inde der ki: "Ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Göklerde senin dediğin olduğu gibi her şeyin sahibi, idare edeni, kanun koyanı, göklere kanun koyan, yıldızlara kanun koyan sen olduğun gibi yeryüzünde de insanlara kanun koyan sen olasın." Hazreti İsa aleyhisselam ne diyordu bu şekilde? Allah'ın sadece gökyüzüne hapsedilmesine karşı çıkıyordu. Nasıl ki kainatta Allah'ın dediği oluyor, yeryüzünde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, onun dediği esaslara göre medeniyetin kurulması gerektiğini anlatıyordu. Gökyüzünde senin dediğin olduğu gibi, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi, yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Hazreti İsa da aynı gerçeğe temas ediyordu. Hazreti Peygamber insanların ırkçı olduğu bir zamanda dünyaya geldi. Arapların ırkçılığı meşhurdu. Herkes kendi kabilesiyle övünüyordu. Hatta Araplar o kadar ırkçı hale gelmişlerdi ki Kabe'ye tavaf etmeye gelen, Kabe'ye hac yapmaya gelen başka kabilelerin çıplak olarak, çırılçıplak olarak Kabe'yi tavaf etmelerini şart koşuyorlardı. Bir tek biz diyorlardı. Bir tek biz Kabe'de oturanlar elbiseleriyle Kabe'yi tavaf edebilirler. Onun dışındakiler çıplak olarak tavaf etmelidirler. Günahkar elbiseleriyle Kabe'yi tavaf edemezler diyorlardı. Onlar böyle bir ırkçılık içerisindeyken ve onlar ırkçı bir lider beklerken, ey Araplar diyecek olan, ey Araplar diyecek olan bir lider beklerken, onlara ey insanlar diye hitap eden bir lider gönderdi Allah. Irkçılığı reddetti Allah Azze ve Celle. Hazreti Peygamber'in bu davayı başlatırken, bu davayı başlatması için bir sebep var mıydı? Dünyada birçok liderin, bir hareket başlatmış olanların, hareket başlatıcılarının birçoğunun bir sebebi vardır. Ya zulme uğramıştır, ya çok fakirdir, ya kendi ırkının hakları verilmemiştir. Irkçılık yapmak için, kendi ırkının haklarını alabilmek için yola çıkmış, bir hareket başlatmış, bir dava başlatmışlardır. Hazreti Peygamber'in böyle bir sebebi yok. Allah'ın Resulü fakir olduğu için bu davayı başlatmadı. Hazreti Hatice annemizle evliydi, zengindi, malı mülkü çoktu, çocukları vardı, kendisini seven karısı ve çocukları vardı. Aşireti de kendisine saygı duyuyordu. Herkes Muhammedül Emin diyordu. Ve o bütün bunların içerisindeyken davasını başlatıyordu. Demek ki fakirlikten dolayı bu davayı başlatmadı. Ezilmişlikten dolayı başlatmadı. Irkının haklarını alabilmek için, Arapları yükseltebilmek için böyle bir dava başlatmadı. Hazreti Peygamber rahatın içerisinde rahatsız olan bir insandı. Evet, bakıyordu, her şeyi vardı. Aslında rahat yaşayan bir insandı. 40 yaşına kadar böyleydi. Fakat o rahatın içerisinde mutsuzdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Milletinin halini beğenmiyordu. Medeniyetin olmadığını görüyordu. Ama ne yapacağını da bilemiyordu. Medeniyetin esaslarının ne olması gerektiğini bilmiyordu. Ve insanlara ne diyeceğini bilemeyen Hazreti Peygamber'i Allah peygamber olarak seçti. Rahatın içinde rahatsız olan insanı seçti. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde insanları hakka davet ederek başladı. 40 yaşına kadar Allah adına hiçbir şey konuşmamıştı. Din adına hiçbir şey konuşmadı. O güne kadar ahiretten bir defa bile bahsettiğine şahit olan yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bilmeden, Allah'tan vahiy gelmeden Allah namına konuşmadı. Ne yapacağını da bilemiyordu. Ve Duha suresinde ona temas edilir. Ve vecedeke dallen fehede. Ey Resulüm, Rabbin seni ne yapacağını bilemez bir vaziyette bulmadı mı ve sana yol göstermedi mi? Hazreti Peygamber kendi bir yol ortaya koymamıştı. Eğer öyle olsaydı 40 yaşına kadar da beklemesine gerek yoktu. Hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Bir gün melek kendisine vahiy getiriyordu. Mâ kunte tedri mel kitâb velel îmân. Ey Resulüm, sen ne kitap bilirdin ne de iman bilirdin. Ama Allah seni peygamber olarak seçti. Peygamberimizin böyle bir hazırlığı yok. Peygamberlik verildiği zaman da hayretler içinde kalıyordu. Başına gelen şeyin ne olduğunu anlayamıyordu ve intihar etmeyi düşünüyordu. Herkes beni Muhammedül Emin olarak biliyor. Bundan sonra bana Muhammedül Mecnun derler. Ben bu başıma gelen nedir diyordu. Melek geliyor, kendisiyle konuşuyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Melek kendisini Alak suresinin ilk 5 ayetini getiriyor. Ama peygamberimiz başına gelenin ne olduğunu anlamıyor. O güne kadar ne peygamberlik biliyor ne de iman biliyor. Müşrik değildi. Hiçbir peygamber, peygamber olmadan evvel Allah'a şirk koşmamıştır. Ama imanın da ne olduğunu bilmezlerdi. Peygambere Allah vahiy gönderene kadar, peygamberler kendi namına bir hareket başlatmaz. Peygamberler kendi namına konuşmaz. Kendi kafasından bir takım esaslar ortaya koymaz. Allah'ın peygamberlerinin hepsinin hali budur. Ve Hazreti Peygamber insanları ırkçılığı bırakmaya davet ediyordu. Onlara ümmet anlayışını kazandırıyordu. Kur'an, ya eyyühennes inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık. Tanışmanız için, isminiz olsun diye. Ahmet gibi, Mehmet gibi isimleriniz olduğu gibi, Türk gibi, Kürt gibi, Arap gibi isimleriniz olsun diye, tanışasınız diye, farklı farklı kültürler meydana gelsin diye. Yoksa hepinizin kökü Adem ile Havva'dır. İnne ekremekum indallahi etkakum. En üstününüz ırk olarak üstün olan değil, en üstününüz takva olarak en üstün olanınızdır. Kim daha takva ise o daha üstündür. Kur'an böyle bir esas yerleştiriyordu. Efendimiz de aynı doğrultuda buyuruyordu ki, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan da bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Ey insanlar, hepiniz Adem ile Havva'dansınız. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yok. Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yok buyuruyordu. Allah katında en üstününüz, en çok Allah'tan korkanınızdır. Sakınanlar takva sahibi olanlarınızdır. Hazreti Peygamber insanlığa bunu hediye ediyordu. Irklarına bakmayın buyuruyordu. Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yok. Kırmızının sarıya, sarının kırmızıya üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva iledir buyuruyordu. Bir toplum ırkçı ise o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda eğer insanların ırkına göre değer veriliyorsa, ırk önemli görülüyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Eğer bir toplumda insanların takvasına, ahlakına bakılmıyor, insani değerlere sahip midir, değil midir, onlara bakılmıyor, ırkına bakılıyorsa, malına mülküne bakılıyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Hazreti Peygamber öyle buyurur. Bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak, şerefleri, malları, mülkleri olacak, kıbleleri, kadınları olacak, dinleri, imanları, paraları olacak. Onlarda zerre kadar hayır yoktur. Hazreti Peygamber ümmetinin geleceğinden bahsediyordu. Bir zaman gelecek, insanlar bu hale gelecekler. Medeniyetin esaslarını terk edecekler ve insanlara mallarına göre değer verecekler. Kıbleleri kadınları olacak. En çok önem verdikleri mideleri olacak. Medeniyetin esaslarından uzaklaşacaklar. medeniyetin esaslarını ortaya koyuyordu. İnsanlar neye önem vermelidir, onlar neye önem veriyorlar? Hazreti Peygamber neye önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin 1/3'ü gider buyuruyordu. İnsanların medeni olabilmesi bu esaslarla mümkündür. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet etmek maddeye tapmak demektir. İnsan şerefli bir varlıktır. İnsanın maddenin önünde iki büklüm olması kabul edilemez. Eğer bir toplumda madde önemliyse, manaya önem verilmiyorsa o toplum medeni sayılamaz. Hazreti Peygamber neye önem verilmesi gerektiğini öğretiyordu. Zengine hürmet edenin zenginliğinden dolayı, zengine hürmet edenin dininin 1/3'ü gider diyerek medeniyetin esasını ortaya koyuyordu. Önem verilmesi gereken noktayı söylüyordu. Mala mülke önem vermeyeceksiniz. İnsanların takvasına önem vereceksiniz. İnsanlığına önem vereceksiniz diyordu. Kendisini fakirler çağırıyorlardı. Kuru ekmek yemek için Hazreti Peygamber zenginlerin sofralarındansa fakirlerin sofralarını tercih ediyordu. Gidiyordu onlarla beraber kuru ekmek yiyordu. Medeniyet budur. Hazreti Peygamber maddeye değil manaya önem verilmesini öğretiyordu. Neye kıymet verilmesi gerektiğini öğretiyordu. Eğer bir toplum kıymet verilmesi gereken şeyleri bilmiyorsa o toplum medeni bir toplum olamaz. Hazreti Peygamber ırka önem vermeyin diyordu. Mala mülke önem vermeyin diyordu. Önem vermeniz gereken takvadır buyuruyordu. Önem vermeniz gereken insani değerlerdir buyuruyordu. Onlara önemli esasların bunlar olduğunu ifade ediyordu. Böyle bir toplum medeni sayılabilir. Onlara dünyaya nasıl bakmaları gerektiğini öğretiyordu. Dünya nedir? Dünya hayatı nedir? Dünya hayatı mı, dünya nimetleri mi? Hangisine kıymet vereceğiz? Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim insanlara dünya hayatına önem vermeyi, dünya nimetlerine önem vermemeyi öğretiyordu. Dünya hayatı İslam'a göre kıymetli. Bu dünya hayatının sonunda ya cennetlik olacağız ya cehennemlik. O yüzden dünya hayatı önemli. Ama dünya nimetleri önemli değil. Çünkü maddedir. Maddeye önem vermemeyi öğretiyordu. Kur'an buyuruyor. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fiddâ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. İnsanlara kadınlar hoş gösterildi. Oğullar, kantar kantar, kilo kilo altınlar ve gümüşler, hayvanlar, tarım, ziraatçılık, bahçecilik, atlar, arabalar yani, Mercedesler, villalar. İnsanlara şunlar ve şunlar hoş gösterildi. Halbuki bütün bunlar insanların çok kıymet verdiği bu sayılan şeyler sadece dünya nimetleridir. Dünya hayatında yaşayabilmeniz için, sizin geçinebilmeniz için verildi. Size bunlar geçinesiniz diye verildi. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır buyuruyordu. İslam ve İslam peygamberi neye önem verilmesi gerektiğini öğretiyor. Dünya nimetlerine değil, dünya hayatına önem vereceksin. Eğer dünya nimetlerine önem verirse insan ne olur? Dünya nimetlerine önem verenler o dünya nimetlerini ya ele geçirirler veya geçiremezler. O çok kıymet verdikleri dünya nimetlerine ya ulaşırlar ya ulaşamazlar. Eğer ulaşırlarsa o zaman şımarırlar. Çünkü dünya nimetlerine çok kıymet vermektedirler. Ve o çok kıymet verdikleri dünya nimetlerine ulaşmışlardır. Artık o şımarmaya başlar, kibirlenir ve dünyada kendisinin dediğinin olmasını ister. Çünkü dünya nimetleri eline geçmiştir. O yüzden artık kendisinin dediğinin olmasını ister. Firavunlaşır, Nemrutlaşır. Çünkü çok kıymet verdiği dünya nimetleri artık elindedir. Eğer fakir ise, makam sahibi değilse, dünya nimetleri elinde değilse, o zaman da dünya nimetlerine önem veren bu insan, o dünya nimetlerine sahip olan firavunların, nemrutların kulu kölesi olmaya başlar. Ama dünya nimetlerine önem vermezse, o zaman o dünya nimetlerine ulaşamadığı zaman bunalıma girmez, intihar yolunu seçmez. Dünya nimetlerine ulaştığı zaman, zengin olduğu zaman da şımarmaz, firavunlaşmaz, nemrutlaşmaz. Hazreti Peygamber insana kıymet verilmesi gerektiğini öğretiyordu. Medeniyet dediğim budur. Mala mülke değil, maddeye değil, manaya önem verilmesi gerektiğini öğretiyordu. Eğer bir toplumda madde manadan daha üstün tutuluyorsa, eğer bir toplumda kaliteli insanlara, vakarlı insanlara, takva sahiplerine, ilim sahiplerine kıymet verilmiyor, zenginlere kıymet veriliyorsa o toplum medeni sayılamaz. Eğer bir toplumda kadın erkek ilişkileri düzene sokulmadıysa, kadın erkek münasebetlerinin cılkı çıktıysa, her türlü ahlaksızlık normal görülüyorsa o toplum medeni sayılamaz. Hazreti Peygamber neye önem verilmesi gerektiğini öğretiyordu. Dünya nimetlerine değil, dünya hayatına önem verin. Dünya hayatının sonunda cennet veya cehennem var. Ama dünya nimetleri önemli değil, zaten öleceksiniz. O çok önem verdiğiniz dünya nimetleri gidin çöplükte göreceksiniz. Hazreti İsa aleyhisselam, o da aynı mesajı vermişti. Bir gün çöplükten geçerken insan kemikleri gördüler. İnsanların artıklarını gördüler, yemek artıklarını ve eskimiş elbiseler gördüler. Bakın dedi Hazreti İsa, kıymet verdikleriniz işte burada. Dün kıymet verdiğiniz insanlar, işte kemikleri. Dün birbirinizi o yemekler için, elbiseler için birbirinizi öldürüyordunuz. İşte o elbiseler ve işte o yemekler şu anda çöplüktedir. Siz bu dünya için kendinize mal toplamamalısınız. Dünya için değil, asıl olarak kendinize gökte olan için, yani cennet için mal toplamalısınız buyuruyordu Hazreti İsa aleyhisselam. Bütün peygamberler aynı medeniyet esaslarını ortaya koydular. Peygamberimiz fakirlerle yiyordu. Zenginler ondan talepte bulunuyorlardı. Diyorlardı ki, ya Muhammed, sen bizimle insanların arasında konuşuyorsun. Kadınların, çocukların içinde bizimle konuşuyorsun. Kölelerin, fakirlerin olduğu yerlerde bizimle konuşuyorsun. Biz toplumun büyükleriyiz, zenginleriyiz, önde gelenleriyiz. Bizimle ayrı bir yerde özel konuşma yapmalısın. Allah Azze ve Celle bunu reddediyordu. Hazreti Peygamber bunu reddediyordu. Böyle bir şey olmadı, olmayacaktır. Maddeye kıymet vermiyordu çünkü. Manaya kıymet veriyordu. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara neye önem vermeleri gerektiğini öğretiyordu. Toplumda emri bil maruf, nehyi anil münker anlayışını yerleştiriyordu. Bir toplumun medeni olabilmesi, o toplumda iyiliğin emredilmesiyle, kötülüklere engel olunmasıyla mümkün olur. Eğer toplumda iyiliği anlatanlar yoksa, kötülüklere engel olanlar yoksa, bunun mücadelesi yapılmıyorsa, o toplumda medeniyetin esaslarını yerleştiremezsiniz, onu muhafaza edemezsiniz. Efendimiz buyuruyor, yemin olsun ki ya iyiliği emredersiniz, kötülüklere engel olursunuz, ya da Allah size azap eder, size azap eder, geçmiş milletlere azap ettiği gibi size de azap eder ve içinizden iyi olanlar dua eder ama duanıza icabet edilmez, dualarınız reddedilir. Peygamberimiz neyi yerleştirmeye çalışıyordu? Bir toplumda iyiliği emredenler, kötülüklere engel olmaya çalışanlar, bunun mücadelesini verenler olmazsa medeniyet ayakta duramaz. Medeniyet, bir medeniyet meydana getirmek isteyenler öncelikle bunu anlamalıdırlar buyuruyordu. Toplumu bir gemiye benzetiyordu Peygamberimiz. Bir kısmı üst katta, bir kısmı geminin altında. Su üst kattaydı. Suyu almak için her seferinde üst kata çıkmaları gerekiyordu. Geminin tabanında, altında olanlar bu duruma bir son verebilmek için dediler ki, geminin tabanını delsek, kendimize ait olan yerden, geminin tabanından bize bol bol su gelir, yukarıya çıkmaktan kurtuluruz. Efendimiz buyuruyor ki, eğer üsttekiler alttakilere engel olmazlarsa hepsi beraber boğulurlar. Eğer üsttekiler alttakilere engel olursa hepsi beraber kurtulurlar. Toplum gemisinin kurtuluşunun neye bağlı olduğunu öğretiyordu. Toplum gemisinin kurtulabilmesi, toplumun boğulmaması, iyiyi ve doğruyu bilenlerin mücadele etmesiyle olabilir diyordu. Bunu öğretiyordu. Medeniyetin esaslarından birisi budur. Bir toplumda eğer kötülüklere engel olunuyorsa, iyilikler emrediliyorsa, o toplum medeniyetini muhafaza edebilir. Eğer bir toplumda güzel ahlak yerleşmiş ise, Allah Resulü'nün ifadesiyle ben hangi amaçla gönderildiğini açıklıyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Hazreti Peygamber medeniyetin esasını ortaya koyuyordu. Kur'an-ı Kerim onun hakkında buyurur. Ve inneke le'ala hulukin azim. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olan peygamber insanlara bunun için gönderildiğini ifade ediyor. Bağışlamayı öğretiyordu. Medeniyette bağışlamak bir esastır. Nasıl medeni olabilirsiniz? Her zaman ceza verecek olursanız, hiç bağışlamazsanız nasıl medeni olabilirsiniz? Bir bedevi adam gelmişti peygamberimize. Bedevi çöl insanı demek. Dağlarda yaşayanlar. Peygamberimizden bir şeyler istiyordu adam. Konuşmayı bilmezler bu çöl insanları, dağ insanları. İstemeyi bilmezler, medeniyetten uzaktırlar. Efendimizden bir şeyler istiyordu ve Efendimiz ona bir şeyler verdi. Fakat adam buna razı olmadı. Daha fazla vermesini istiyordu. Sanki alacağı varmış gibi. Efendimiz ona dedi ki, memnun musun? Hayır dedi adam, memnun değilim. Etrafındakiler adamı dövecek oldular. Sen nasıl böyle konuşuyorsun dediler. Peygamberimiz buyurdu ki, sakin olun. Adama da dedi ki, gel benimle beraber. Ben eve gideceğim, sen de beni takip et. Oradan da sana bir şeyler vereyim. Evimde ne varsa ondan da sana bir şeyler vereyim. Adam onunla beraber gitti ve Efendimiz oradan da bir şeyler verdi kendine. Ve sonra adama memnun musun dedi. Adam memnun olduğunu söyledi. Efendimiz dedi ki, git biraz evvel insanların yanında böyle söylemiştin, sen öyle bilmesinler bana karşı böyle konuştuğunu hatırlama, seni öyle hatırlamasınlar, git orada benden memnun olduğunu söyle. Adam gitti ve orada insanların önünde bunu söyledi. Efendimiz sonra geldi ve buyurdu ki, sen, sizlerle benim misalim şuna benzer. Bir adam çölde devesini elinden kaçırıyor. Deve gidiyor. Devenin üzerinde yiyeceği var, içeceği var. Devesi elinden kaçıyor. Ve insanlar o deveyi kovalıyor. İnsanların kovalaması deveyi daha da hızlandırıyor. Bunun üzerine devenin sahibi diyor ki, beni devemle baş başa bırakın. Ve yerden bir tutam ot alıyor, devesini onunla çağırıyor. İşte ben o kimseyim, siz de deveyi kovalayanlarsınız. Eğer size bıraksaydım, biraz evvel adamı dövecektiniz ve bu adamı İslam'dan uzaklaştıracaktınız. Fakat ben ona biraz daha bir şeyler verdim ve adamın memnun olmasını sağladım. İnsanları uzaklaştırmayın, nefret ettirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Allah'ın Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bu şekilde bağışlamayı öğretiyordu. Hiçbir borcu olmadığı halde, hiçbir borcu olmadığı halde kendisinden zorla bir şeyler isteyen kimseye bile güzel muamele ediyordu. Bir seferinde Allah Resulü'nün bir miktar mala ihtiyacı olmuştu. Başka bir Müslüman topluluğa, bir kabileye göndermek için bir miktar mal lazım olmuştu. Yahudilerden birisi, Zeyd adında birisi gelip dedi ki, sana şu kadar para vereyim, bunun karşılığında da filan bahçenin hurmalarından bana verirsiniz. Vakti saati geldiği zaman, hurmalar çıktığı zaman bana ondan verirsiniz. Efendimiz olur dedi. Bir miktar para verdi adam, Yahudi, ve sonra daha vakti saati gelmeden Peygamberimizin yoluna çıktı ve her lafı söyledi. Siz de böyle yapıyorsunuz, borcunuzu vaktinde vermiyorsunuz. Bir sürü laflar söyledi. Yanında Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Ömer'in, Zeyd anlatıyor olayı, o Yahudi diyor ki, ben bir taraftan böyle konuşuyordum, bir taraftan da Ömer'e bakıyordum. Ömer ne yapacak? Ömer'in başındaki gözleri mekik gibi dönmeye başladı ve beni yiyecek gibi dedi ki, ey Allah'ın düşmanı, sen ne biçim konuşuyorsun Peygamberimizle? Efendimiz dedi ki, ya Ömer sakin ol, bana diyecektin ki, ya Resulallah bu adamın borcunu verelim. Ona da diyecektin ki, sen de güzel bir şekilde iste. Ve sonra dedi ki, gidin bu adama şu kadar verin. Fazlasını da söyledi. Bir miktar da fazlasıyla verin. Çünkü sen adamı korkuttun ey Ömer. Sen adamı korkuttun. Çok sert konuştun. Bir bakıma tazminattı yani bu. Bir insanı korkutmanın tazminatını Allah Resulü medeniyetine böyle bir esas koyuyordu. İslam medeniyetinde korkutmanın da bir tazminatı var. Bir miktar da fazla ver dedi. Hazreti Ömer adamı götürdü. Alacağını verdi, fazlasını da verdi. O dedi ki, bu fazlası neden? Hazreti Ömer dedi ki, seni korkuttuğumdan dolayı Peygamberimiz böyle emretti. Adam dedi ki, Yahudi, ey Ömer sen beni tanıyor musun? Yok dedi Hazreti Ömer. Ben dedi Zeyd bin Suneyim. Hazreti Ömer adını duymuştu. Bu adam bir alimdi, Yahudi alimlerindendi. Dedi ki, madem ki alim bir insansın, neden böyle cahil cahil konuştun? Neden Peygamberimizle bu şekilde konuştun? senin paranı ödemedik mi ki sen böyle konuştun? Zeyd dedi ki ey Ömer, ben onu bilerek yaptım. Ben sizin şu peygamberinizde peygamberliğin tüm alametlerini gördüm. Sadece bunu görmemiştim. Peygamberler kendilerine bir cahil cahillik yaptığı zaman onlarla muhatap olmazlar. Peygamberler onlara güzel davranırlar. Cahillerle aynı seviyeye inmezler. Yumuşak davranırlar, bağışlarlar. Ben bu peygamberinizde onu görmemiştim. Onun için böyle davrandım. Acaba ne yapacak diye merak ettim. Ve sen şahit olasın ki ya Ömer, vallahi Muhammed Allah'ın Resulüdür. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Sen şahit ol ki o Allah'ın Resulüdür. Ve sen şahit ol ki ben malımın yarısını da Müslümanlara veriyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh şaşırmıştı. Adam biraz evvel nasıl konuşuyordu, şimdi nasıl konuşuyor? Meğer adam bir alimdi ve peygamberimizde o ahlakı görmek istiyordu. Ve Hazreti Peygamber bu ahlakı gösterdi. Peygamberliğini ispat ediyordu. Hiçbir insanın tahammül gösteremeyeceği yerlerde tahammül gösteriyordu. Savaşta bile kurallar koyuyordu. Savaşta kim kural dinler? Allah Resulü kurallar koyuyordu. Kadınlara dokunmayın. Çocukları öldürmeyin. Yaşlılara karışmayın. Sizinle savaşmayanlara kılıç çekmeyin. Çiftçilere karışmayın. Köylerde yaşayan, sizinle savaşmayan, çiftçilik yapanlarla savaşmayın. Hazreti Peygamber savaşın da barışın da insani kurallarını koyuyordu. Savaşta kural olur mu demeyin. Allah Resulü kural koyuyordu ve onun terbiyesiyle terbiye olanlar öyle davranıyorlardı. Hazreti Ali savaşta bir adamı altına aldı. Tam adamı öldüreceği sırada adam tükürüverdi. Hazreti Ali duraklayıverdi. Adamı öldürmekten vazgeçti. Adam ayağa kalktı. Dedi ki beni neden öldürmedin? Hazreti Ali dedi ki ben seni biraz evvel Allah için öldürecektim. Allah'a isyan ettiğin için, Allah'a şirk koştuğun için, Allah'ın dünyasında yaşadığın halde ona şirk koştuğun için seni Allah için öldürecektim ama sen bana tükürünce nefsim kabardı ve eğer seni öldürseydim nefsim için öldürmüş olacaktım, katil olacaktım. Halbuki ben katil değilim. Adam bunu görünce, Hazreti Peygamber'in bir talebesinde bu ahlakı görünce şok oldu ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorunda kaldı. Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir dindir ki savaşta bile insanları kontrol ediyor? Savaşta insanları kontrol etmek hiç kolay değil. Askeri zapt etmek hiç kolay değil. Allah Resulü'nün kurmuş olduğu medeniyette yetişenler böyle bir ahlaka sahip oluyorlardı. Ve şu anda dünyada eşitlik kabul ediliyor mesela. Birleşmiş Milletler bununla ilgili bir takım kurallar koyuyor ve dünya devletleri bunlara imza atıyorlar. Dünyada eşitliğin olması gerektiğini, insanların eşit olduğunu. Halbuki Hazreti Peygamber bunu 14 asır evvel söylemişti. Efendimizin medeniyete hediyelerini bugün daha medeniyeti savunanlar yeni yeni kabulleniyorlar. Peygamberimiz buyuruyordu ki insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Bunu 14 asır evvel, 1400 sene evvel Efendimiz söylüyordu. Daha yeni yeni Birleşmiş Milletler bunu karara bağlıyor. Ve buna rağmen de o karara da kimse uymuyor. Bu karar olduğu halde hala Amerika'da nice beyazlar zencileri hala hor görür. Medeniyet bu mudur? Gökdelenler yapmak mıdır? Uçak yapmak mıdır? Hazreti Peygamber insanlığı kardeş olmaya davet ediyordu. Onlara Müslümanların kardeş olduğunu ifade ediyordu. Müslüman Müslümanın kardeşidir buyuruyordu. Onu hor görmez, onu düşmana teslim etmez, kardeşine hıyanet etmez. Kardeşliği yerleştiriyordu. Öyle bir kardeşlik yerleştirmişti ki bir sahabiye birisi bir koyun kesmiş, koyunun kellesini hediye olarak göndermişti. O da bir başkasına hediye olarak gönderdi. O da bir başkasına hediye olarak gönderdi. Hepsinin ihtiyacı vardı halbuki. O da bir başkasına gönderdi. 7 kapı gezdi, aynı adama geri döndü geldi. Adam baktı ki kendi koyununun kellesi. Gitti diğer adamın yanına. Dedi ben sana vermemiş miydim? Evet dedi, ben de filana hediye ettim. Gitti ona, o da bir başkasına hediye ettiğini söyledi. Bu şekilde böyle bir kardeşlik, medeniyet kardeş olmaktır. Kardeşliği yerleştirmek kolay mıdır? Siz kardeşliği kanunlarla yerleştiremezsiniz. Dünyada hiçbir ideoloji, hiçbir kanun insanları, toplumları kardeş yapamaz. Kardeşliği gerçekleştirebilmek ancak din ile, kutsal bir mesaj ile mümkün olabilir. Bir gün peygamberimize bir misafir geldi. Allah Resulü evine haber gönderdi. Evinde yiyecek bir şey var mı diye. Bir yemek var mı? Evden haber geldi. Evde hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü, Arabistan devletinin de başkanı, Medine'de oluyor olay. Devlet başkanı aynı zamanda Hazreti Peygamber. Ama evinde hiçbir şey yok. Buyurdu ki benim şu misafirime ikramda bulunacak olan kimse yok mu? Benim evimde bir şey yok. Bunu misafir olarak ağırlayacak kimse yok mu? Zeyd bin Sehel radıyallahu an dedi ki ben götürürüm ya Resulallah. Evine götürdü o misafiri ve hanımına dedi ki yiyecek bir şeyler var mı? Kadıncağız dedi ki vallahi ancak bir avuç kadar bir şey var. Onu da çocuklarımız için ayırmıştım. Akşamleyin onlara vereceğim. Kocası dedi ki sen çocukları erkenden uyut. Sonra hava karardığı zaman mumu yak, fakat sonra yanlışlıkla mumu söndürmüş gibi yap. Elin değmiş de düşmüş gibi yap. Sonra yemeğe getir, önümüze koy. Karanlıkta misafir yemeği yesin. Ben de yemeyeceğim. Ancak misafire yeter. Çocukları uyut. Ben de yemeyeyim. Ancak misafirin yiyebileceği kadar bir yiyecek. Kadıncağız öyle yaptı. Çocuklarını yatırdı. Sonra mumu da söndürdü. Ve yemeği onların önüne koydu. Sahabi, ev sahibi olan yemeği yemedi. Yiyor gibi yaptı. Fakat yemedi. Ve o misafir yedi ve doydu. Sabah oldu. Efendimizin yanına gitti. Efendimiz dedi ki dün gece ne oldu? Dün gece ne oldu? Sahabi Zeyd bin Sehel dedi ki bir şey olmadı ya Resulallah. Misafiri götürdüm, yemek yedirdim, yatırdım. Hayır diyordu Allah Resulü. Dün gece bir şey olmuş olması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Ve yusirûne ala enfusihim ve lev kâne bihim hasasa. Onlar kendi kardeşlerini tercih ederler. Kendilerini tercih etmezler. Kendi ihtiyaçları olsa bile kendi kardeşlerini tercih ederler. Allah Azze ve Celle Haşr suresinde böyle buyurdu. Dün gece ne oldu? Zeyd baktı ki Allah Azze ve Celle haber vermiş zaten. Olayı anlattı. Dedi ki böyle böyle oldu ya Resulallah. Evimizde yiyecek yoktu. Çocukların yiyeceğini misafirimize ikram ettik. Böyle bir kardeşliği dünyada kim sağlayabilmiştir? Malının yarısını veriyorlardı muhacirlere. Ensardan olanlar mallarının yarısını muhacir kardeşlerine veriyorlardı. Böyle bir kardeşliği, böyle bir medeniyeti dünyada kim meydana getirebilmiştir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bağışlamayı öğretiyordu. Cömertliği öğretiyordu. Onlara kendilerine zulüm yapanları bile affetmeyi öğretiyordu. Mekke'yi fethettiği zaman kendisiyle 21 sene savaşmış olanları mağlup ederek Allah'ın izniyle Mekke'yi fethettiği zaman onlara sordu. 13 yıl Mekke'deki hayatı boyunca kendisine zulmettiler. Aç bıraktılar, susuz bıraktılar, öldürmeye kalkıştılar. Başından aşağıya deve işkembesi boşalttılar namaz kılarken. Bütün bunlara rağmen Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda bıraktılar. Vatanını, milletini bırakmak zorunda kaldı. Bütün bunlara rağmen Bedir'de kendisiyle savaştılar, Uhud'da savaştılar, dişini kırdılar. Hendek'te ona hücum ettiler, 10.000 kişiyle geldiler. Müslümanlara zulmettiler, 21 sene bu savaş ve zulüm devam etti. Ve sonra Allah Azze ve Celle Mekke'nin fethedilmesini nasip etti. Efendimiz onlara sordu. Ey Mekkeliler, ne bekliyorsunuz benden? 21 sene bana zulmettiniz. Benim kardeşlerimi şehit ettiniz. Bizi aç bıraktınız. Vatanımızı bırakmak zorunda bıraktınız. Şimdi benden ne bekliyorsunuz? Dediler ki, sen kerim bir kardeşimizin oğlu kerimsin. Senin baban da deden de kerimdi. Onlar da büyüktüler. Sen de bir kerimsin. Senden iyilikten başka bir şey beklemiyoruz. Efendimiz dedi ki, gidin hepiniz serbestsiniz. Hepiniz serbestsiniz. Sizinle benim halim Yusuf ile kardeşlerinin haline benziyor. Nasıl ki Yusuf, Allah onu kuyudan kurtardı ve sonra Mısır'da vezir-i azam oldu. Ondan sonra kardeşleri yanına geldiler ve onları bağışladı ve onlara la tesrib aleykumul yevm buyurdu. Bugün size bir kınama yok. Size bir kınama yok. Beni kuyuya attınız, zulmettiniz. Ölmem için beni kuyuya attınız. Ama Rabbim beni oradan kurtardı ve beni Mısır'a vezir yaptı. Ama yine de sizi kınamıyorum. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın dedi. Ben de size aynısını söylüyorum diyordu Hazreti Peygamber. Ondan bunu öğrenen İstanbul'un Fatihi Sultan Muhammed, o da aynısını söylüyordu İstanbul'u fethettiği zaman. Ey Konstantiniyeliler, ne bekliyorsunuz bizden? İstanbullular, Ortodoks Hristiyanlar, daha evvel kendileri gibi Hristiyan olan ama mezhep farkı olan Katoliklerden çok zulüm görmüşlerdi. Katolikler İstanbul'un fethinden 1453'ten evvel gelmişler ve onları aldatarak İstanbul'a girmişlerdi. Müslümanlara karşı savaşacağız dediler. İstanbul'un kapıları onlara açıldı. Sonra onlar İstanbul'a girdikten sonra kendileri gibi Hristiyan olan İstanbul Hristiyanlarını, Ortodoksları kılıçtan geçirdiler. Namuslarını kirlettiler. Mallarına el koydular. Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar, Katolik Hristiyanlardan, Vatikan'dan bu zulmü görmüşlerdi. Ödleri kopuyordu. Secdeye kapanmışlardı Fatih'in önünde. Fatih onlara diyordu ki, kalkın. Biz insanları kendimize kul köle yapmak için gönderilmedik. Biz sizi kullara kulluktan kurtarmaya geldik. Hepiniz benim devletimde özgür olarak yaşayacaksınız. Kendi dininizde serbest olarak yaşayacaksınız. Bütünüyle din özgürlüğüne sahip olarak yaşayacaksınız. Kendilerine Katoliklerin yaptığı zulmü Müslümanlar yapmıyorlardı. Hatta onların içerisinden bunu anlayanlar ve bilenler, böyle olacağını tahmin edenler vardı. Mesela Konstantiniyye'nin başbakanı, kralın yardımcısı diyordu ki, kral Vatikan'dan yardım istemek istedi. O başbakan geçmişi biliyordu. Tarihte Katoliklerin ne yaptığını biliyordu. Onlardan yardım istemek istemiyordu. Vatikan'dan yardım almayalım diyordu. Onlar bize daha evvel böyle böyle yapmadılar mı? Ve şu tarihi sözü söyledi. Hazreti Peygamber'in eğitimiyle eğitilmiş olanlar tarihte şunu söylettiler düşmanlarına. Konstantiniyye'nin başbakanı şunu söyledi. İstanbul'da Katoliklerin külahını görmektense Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederim. Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederim. Çünkü Müslümanlar gittikleri yerlere medeniyet götürdüler. Çünkü Müslümanlar onların yaptığı zulümleri yapmadılar. Hem bilimi götürdüler, hem ahlakı götürdüler. Çünkü Hazreti Peygamber'den bunu öğrendiler. Onlar memleketleri zapt etmek için savaşmadılar. Allah Resulü onlara şunu öğretiyordu. Sordular, ya Resulallah, ırkı uğrunda savaşan şehit midir, Allah yolunda mıdır, mücahit midir? Hayır dedi. Kendi ırkı uğrunda, Türklük uğrunda, Kürtlük uğrunda, Araplık uğrunda savaşan Allah yolunda mıdır? Hayır dedi. Ganimet için savaşan Allah yolunda mıdır? Hayır dedi. Şan şöhret için savaşan Allah yolunda mıdır? Hayır dedi. Kimdir Allah yolunda olan ya Resulallah? Dedi ki, sadece ve sadece Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah'ı yeryüzüne hakim kılmak, bütün dünyada Allah'ın dediğinin olması için mücadele verenler, ancak onlar Allah yolundadırlar. Irk uğrunda savaşanlar cehennemdedir. Ganimet için savaşanlar cehennemdedir. Efendimiz kıyamet günü olacak olan bir konuşmayı bize söylüyor. Buyuruyor ki, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle zengini çağıracak. Benim için ne yaptın? Zengin diyecek ki, ya Rabbi, senin için malımı verdim. Allah buyuracak ki, yalan söyledin. Melekler de diyecekler ki, yalan söyledin. Allah buyuracak ki, sen insanlar ne kadar cömert desinler diye verdin. Atın bunu cehenneme. Sonra alimi çağıracak. Kur'an okuyanları, Kur'an'ı konuşanları çağıracak. Benim için ne yaptın? O diyecek, ya Rabbi, senin kitabını okudum. Senin kitabını anlattım. Allah diyecek ki, yalan söyledin. Melekler de diyecek ki, yalan söyledin. Allah buyuracak ki, sen insanlar ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler diye, ya da ne kadar güzel Kur'an'ı anlatıyor desinler diye yaptın. Atın bunu cehenneme. Sonra şehidi çağıracak. Benim için ne yaptın? Şehit diyecek ki, ya Rabbi, senin için canımı bile verdim. Allah buyuracak ki yalan söyledin. Melekler diyecek ki yalan söyledin. Allah buyuracak ki insanlar ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyle de denildi. Atın bunu cehenneme. Hazreti Peygamber ne anlatmak istiyor? Allah, Allah için yapılmayanı, ihlassızca yapılanları reddedecek. Hazreti Peygamber medeniyete bunu hediye ediyordu. İnsanlığa bunu hediye ediyordu. İhlaslı olmayı, samimi olmayı, Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi düşünmemeyi, insana değer vermeyi öğretiyordu. Kutsi bir hadiste buyurur ki, yani Peygamberimiz Rabbinden rivayette bulunuyor bize, Allah kıyamet günü diyecek ki, ey kulum, hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Kul diyecek ki, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Hem hasta olmazsın, hem ben seni nasıl ziyarete gelebilirdim ki? Allah buyuracak ki, filan kulum hastaydı, onu ziyarete gitseydin, beni ziyarete gelmiş gibi olacaktın. Ey kulum, susadın, bana su vermedin. Kul der ki, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben nasıl sana su vereyim? Allah buyurur ki, filan kulum susamıştı, ona su verseydin bana vermiş gibi kabul ederdim. Acıktım, bana yemek vermedin. Kul der ki, ey Rabbim, ben sana nasıl yemek vereyim? Hem sen alemlerin Rabbisin, yemezsin. Aciz değilsin, aciz olanlar yemek yer. Allah buyurur ki, filan kulum acıkmıştı, eğer onu doyursaydın beni doyurmuşsun gibi kabul ederdim. Hazreti Peygamber ne anlatmaya çalışıyor? İnsanlar arasında yardımlaşmanın olması gerektiğini anlatıyordu. Kıyamet gününde bundan hesap vereceğimizi anlatıyor. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem medeniyete bunu da katıyordu. Medeniyetin içinde bunun olması gerekiyordu. Medeniyet modern hayat değildi, bilim değildi. Hazreti Peygamber medeniydi, o toplumu medeni hale getirmişti. Ama o zaman bilim henüz yoktu, yollar güzel değildi. Yol medeniyettir diyenler olabilir, park ve bahçe için medeniyet diyenler olabilir. Bunlar medeniyetin içerisinde belki küçük birer cüzdürler, küçücük bir parçası olabilirler belki medeniyetin. Evet, medeniyetin içerisinde bilim de olmalı. Evet, medeniyetin içinde yollar da olmalı. Medeniyette parklar da olmalı. Ama bunlar medeniyet değil, medeniyetin parçalarıdırlar sadece. Bunlarla medeni olduğunu zannedenler, eğer bu saydıklarım yoksa, bir toplumda Allah'a ortak koşuluyorsa, bir toplumda insanlara kulluk yapılıyorsa, insan insanlık şerefinden mahrum ise, kullara itaat ediyorsa, Allah'a itaat etmiyorsa, bir toplumda eğer kadının anneliği ön planda değilse, bir toplumda mana maddeden üstün değilse, bir toplumda akrabalık münasebetleri korunmuyorsa, o toplum medeni değildir. Allah Azze ve Celle Peygamberi vasıtasıyla bize medeniyetin esaslarını öğretiyor ve Hazreti Peygamber bunu medeniyete hediye ediyor. Öyle kurallar koydu ki tüm insanlık tarihi boyunca kıyamete kadar gerekli olacak olan, kullanılması mümkün olan kurallar koydu. Sadece inanç esasları değil, sadece ibadet esasları değil, sadece ahlak esasları değil, gündelik hayatımızla ilgili medeniyet esasları da koydu. Mesela buyurdu, La darar ve la dırar. Zarar vermek de yok. Zarara zararla karşılık vermek de yok. Zarar da vermeyeceksiniz. Size zarar verildiği zaman da hakkınızı mahkemeyle arayacaksınız. Zarara zararla karşılık vermeyeceksiniz. Kıyamete kadar geçerli olabilecek olan kurallar koyuyordu. El yakînu la yuzâlu bişşek. Yakin, yani kesin olan bilgiler şüphe ile yok olmazlar. Kesin olan bilgiler şüpheli bilgilerle yok olmazlar. Ana kurallar koyuyordu. Mesela abdest aldığınızı biliyorsunuz. Ama abdestinizin bozulup bozulmadığını hatırlamıyorsunuz. Abdest aldığınız kesin. Ama abdestinizin bozulup bozulmadığı kesin değil, şüpheli. Dolayısıyla abdestli sayılırsınız. Çünkü şüphe kesin olan bilgiyi yok edemez. Kesin olan bilgiler üstün gelirler buyuruyordu Hazreti Peygamber. El meşakkatu teclibu tesir. Hazreti Peygamber'in ifadelerinden alimlerimiz bir takım kaideler çıkardılar. Kıyamete kadar kullanabileceğimiz ana kaideler. Medeniyetin esasları bunlar. Bir toplumda hangi kurallara göre, ana kaidelere göre kanunlar çıkarılacak? Bunlar onların esasları, kanunların esasları bunlar. Kanunlar bunlara göre çıkarılacak. El meşakkatu teclibu tesir dedi. Meşakkat varsa bir meselede kolaylaştırılır. Eğer bir mesele zor ise din o meselede kolaylığa müsaade eder. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle kıyamete kadar insanlara yön veriyor ve medeniyetin esaslarını ortaya koyuyordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara cömertliği öğretiyor, medeniyetin içerisinde bunun da olduğunu ifade ediyor, komşuluğu öğretiyor, medeniyetin içerisinde bunun olduğunu ifade ediyor. Hatta buyuruyordu ki Cebrail bana o kadar komşu haklarından bahsetti ki komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim. Komşuluk münasebetlerinin olmadığı bir toplum medeni bir toplum olamaz. Hazreti Peygamber komşuluğu yerleştiriyordu. Komşuluk medeniyettir. Akrabalık medeniyettir. Cömertlik medeniyettir. Affedebilmek medeniyettir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem medeniyetin birçok esasını kısa bir hayatı vardı ama o kısa hayatın içinde yerleştirdi. 13 yıllık Mekke hayatı zulüm altında, sonra 10 yıllık Medine hayatı savaşlarla geçen bir hayat. Yeryüzünde adaleti gerçekleştirebilmek için büyük bir mücadele ve ömrünün son yılları savaşla geçtiği halde, zulme karşı savaşla geçtiği halde, bir taraftan böyle bir mücadele verirken bir taraftan akrabalığı yerleştiriyor, bir taraftan komşuluğu yerleştiriyor, bir taraftan bağışlamayı öğretiyor, bir taraftan alışverişin kanunlarını yerleştiriyor, bir taraftan boşanmayı, evlenmeyi yerleştiriyor, mirasın kanunlarını yerleştiriyor, alışverişi kanunlarını yerleştiriyor, bir taraftan farzları yerleştiriyor, bir taraftan haramları yerleştiriyor. Hepsini bir anda yapıveriyor. Peygamber olmasa bunu başarması mümkün değil. Peygamber olmayan bir insanın bütün alanlarda medeniyetin esaslarını ortaya koyması mümkün olmaz. Bir meselede isabet etse 10 meselede hata etmesi lazım. 10 meselede isabet etse 2 meselede hata etmesi lazım. Hazreti Peygamber'in hiçbir meselede hata ettiğini gösteremezsiniz. Medeniyetin hiçbir kuralında hata ettiğini söyleyemezsiniz. Faizi kaldırmıştır. Yanlış mıdır? Faiz zenginin parayla para kazanmasıdır. Fakiri sömürmesidir. Kuyuya düşmüş olan bir insanın başında durup eğer bana para verirsen seni bu kuyudan çıkartırım demesidir. Borçlanmış, zor duruma düşmüş olan bir insana diyor ki faizci, bana şu kadar fazla verirsen sana borç para veririm. Hazreti Peygamber bunu kaldırdı ve ilk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın alması gereken faiz. İlk olarak amcamla işe başlıyorum dedi. Faizin olduğu bir toplum medeni sayılamaz. Çünkü faiz olan yerde yardımlaşma yoktur. Yardımlaşmanın olmadığı bir toplum medeni olamaz. Zor duruma düşmüş olan bir insanın elinden tutmak lazımken, ona yardım etmek lazımken, eğer onun o zor durumundan istifade ediliyorsa o toplum istediği kadar uzaya gitsin. Zor duruma düşen insanın elinden tutmayan bir toplum gerici bir toplumdur ve medeni sayılamaz. Kan davalarını kaldırdı Hazreti Peygamber. Kan davalarının tamamını kaldırdı. Önce kendi akrabalarından başladı. Hepsini kaldırdı. Kan davalarının devam ettiği bir toplum medeni sayılamaz. Hazreti Peygamber insanlar arasında eşitliği yerleştirdi. Amcası Ebu Leheb itiraz ediyordu. Dedi ki, ey yeğenim, ben senin amcanım. Bana ne var? Fazladan bir şey yok mu bana? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Yani dedi, kadınlarla çocuklarla ben aynı mıyım? Kölelerle, fakirlerle ben aynı mıyım? Ben Haşim oğulları aşiretinin büyüğüyüm. Bana fazladan bir şey yok mu? Efendimiz hayır dedi. Başkaları bana amelleriyle gelirken siz bana atalarınızla övünerek gelmeyin. Siz de bana amellerinizle gelin. Hayırlı ameller işleyerek üstün olun. Bunun üzerine Ebu Leheb iman etmemişti. Kendi bilir. Hazreti Peygamber bu dini kendi uyduruyor değil ki bazı yerlerini kırpsın, insanların hoşuna gitsin diye, iman etsinler diye dini ılımlı hale getirsin. Böyle bir şey mümkün değildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara, hayvanlara karşı bile merhameti öğretiyordu. Bir fahişe kadından bahsediyor. Bu kadın ömrü zina ile geçmiş birisiydi. Bir gün çölde bir yerde bir su kuyusunun yanında kendisi su içmiş. Bir, affedersiniz, köpek, o da dilini sarkıtmış. Susuz hayvan su istiyor ama kuyuya inemiyor. İndiği zaman çıkamayacağını bildiği için hayvan kuyunun başında duruyor ve yalvarıyor. O ömrü günahkarlıkla geçen kadın indi ve kuyudan ayakkabısıyla su çıkardı ve o hayvanı suladı. Efendimiz olayın bu kısmında buyuruyor ki, yaptığı bu güzel amelden dolayı Allah Azze ve Celle o kadını bağışladı ve o kadın cennetlik oldu buyuruyor. Hazreti Peygamber hayvanlara karşı bile böyle bir merhamet gösterildiği zaman Allah'ın onun hürmetine bir takım günahları bağışlayabileceğini, hayvanlara karşı bile güzel muamele edilmesi gerektiğini öğretiyordu. Birisi hayvanı kesiyordu ve onun gözünün önünde bıçağını biliyordu. Efendimiz dedi ki ona, hayvanı birkaç defa öldürmek mi istiyorsun? Neden onun gözünün önünde hayvanın gözü önünde bıçağını biliyorsun? Hayvanlara bile güzel davranılması gerektiğini öğretiyordu. Bu da medeniyetin içerisindedir. Kendisine dediler ki, fahişe kadın hakkında bir köpeğe su verdiği için elbette bu kadın tövbekar olmuş bir kadındır. Yoksa sadece bir hayvana su vermekle bütün günahlar bağışlanmaz. Ama insan tövbe ettiği halde Allah onun günahını bağışlamak zorunda değildir. Güzel amelleriniz olacak ki Allah günahlarınızı, tövbenizi bağışlayacak. Tövbenizi kabul edecek, günahlarınızı bağışlayacak. Efendimiz fahişe bir kadının bağışlandığını söyleyen peygamber, kendisine dediler ki ya Resulallah, bir kadın var, çok takva sahibi, devamlı teheccüd namazı kılar, oruç tutar, Allah'ı zikreder. Ama bu kadın bir gün kedisini eve hapsetti ve kediye yemek vermedi, kediyi dışarıya da bırakmadı ve kedi açlıktan öldü. Efendimiz dedi ki o kadın cehennemdedir. Bir kediye bu şekilde davrandığı için onun cehennemde olduğunu söyleyen Hazreti Peygamber, bir köpeğe su veren fahişe bir kadının da bağışlanabileceğini ifade ediyordu. Hayvanlara merhamet medeniyetin bir parçasıdır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara haber vermişti. Daha peygamberliğinin ilk günlerinde diyorlardı ki bu davadan vazgeç, gel anlaşalım. Diyordu ki ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylerseniz bütün dünya size boyun eğecek, dünya devleti olacaksınız, büyük bir medeniyet meydana getireceksiniz. Nedir o kelime dediler? Dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Kabul etmediler. Neden kabul etmediler? Çünkü bunun bir inanç esası olmadığını, sadece bir inanç olmadığını, aynı zamanda bir hayat tarzı olduğunun ifadesi olduğunu anlıyorlardı. La ilahe illallah dedikleri zaman artık hayatlarını Allah karışacak. Ondan başka ilah kabul etmeyecekler. Başkalarının dediği gibi, başkalarının koyduğu kanunlara göre yaşamayacaklar. Allah'ın koyduğu kanunlara göre yaşayacaklar. Anlıyorlardı. Hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Anlıyorlardı. O yüzden kabul etmiyorlardı. Yoksa sadece Allah'ın varlığı ve birliği demek olsaydı la ilahe illallah, zaten onlar onu biliyorlardı ve kabul ediyorlardı. Onlar Allah vardır ve birdir diyorlardı zaten. Hiçbir zaman iki tane Allah'a inanılmamıştır. Hazreti Adem'den bu tarafa iki tane yaratıcıya kimse inanmamıştır. Üç tane yaratıcıya inanmamışlardır. Her zaman bir yaratıcıya inanmışlardır ama ona ortak koşmuşlardır. Kainatın idaresinde başka varlıkların da söz sahibi olduğuna inanmışlardır. Onlara itaat etmişlerdir. Nefislerine itaat etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem medeniyetin en temel esaslarından birinin de insan nefsinin terbiye edilmesi olduğunu söylüyordu. Bunu biliyordu ve insan nefsini terbiye ediyordu. Nefsi terbiye etmeden nasıl medeniyet meydana getirebilirsiniz? O yüzden Hazreti İbrahim duasında öyle söylüyor. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, Peygamberimizin atası İsmail, Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz, benim zürriyetimin içinden onlara bir peygamber gönder, bir resul gönder, onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini terbiye edecek. Ve yüzekihim, onların nefislerini tezkiye edecek, temizleyecek, onları arındıracak bir peygamber gönder. Allah Resulü o yüzden nefsi terbiye üzerinde durdu. Bir medeniyet nefsi terbiye etmiyorsa medeniyet olamaz. Nefsi terbiye etmeyenler medeniyet meydana getiremez. Kur'an o yüzden buyurur ki kat eflaha men zekkaha. Nefsini arındıranlar kurtulmuşlardır. Nefsini terbiye edenler kurtulmuşlardır. Nefsini günahlardan uzaklaştıranlar kurtulmuşlardır. Hazreti Peygamber insanlara farzları öğretiyordu, haramları öğretiyordu. Farzlar olmadan, haramlar olmadan bir toplum medeni olamaz. Medeni insan bir takım şeyler yapar. Medeni insan bir takım şeylerden de uzaklaşır. Farzlar ve haramlar medeni bir toplum meydana getirebilmek için şarttır. Farz olmadan, bir şeyleri yapmadan nasıl medeni olabiliriz? Görevini yerine getirmeyen nasıl medeni olabilir? Kaçınması gerekenlerden kaçınmayan nasıl medeni olabilir? Hazreti Peygamber farzları yerleştiriyordu. Haramları yerleştiriyordu. Medeniyetin esaslarını yerleştiriyordu. Ve böylece Allah'ın istediği insanı meydana getiriyordu. Allah'ın istediği insan bu şekilde ancak meydana gelebilirdi. Hazreti Peygamber yerleştirdikleriyle din emniyetini sağladı. Artık din emniyeti vardı. Bütün dinler emniyet altındaydı. Medeniyette dinler emniyet altında olur. Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyette din emniyeti sağlandı, din özgürlüğü sağlandı. Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyette mal emniyeti sağlandı. Onun kurduğu medeniyette can emniyeti sağlandı. İslam bu beş şeyin emniyetini sağlamak için gönderildi. Din emniyeti, mal emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, yani akla aykırı olan şeylere müsaade etmedi. Medeniyet dediğiniz akla aykırı olmamalı. Aklın dediğini yapmalı. Nasıl olur da bir toplumda zararlı şeylere izin verilir? İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, faiz gibi. Ondan sonra o toplum medeniyetten bahsedebilir. Nasıl olur? Bir toplumda aklın dediği yapılmıyorsa, nefsin dediği yapılıyorsa o toplum nasıl medeni olabilir? Medeniyet aklı korur. Aklı korumayan medeniyet, medeniyet değildir. Medeniyet dediğiniz aklın dediğinin yapılmasını sağlar. İçki fabrikası olur mu medeni bir toplumda? Akıl içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Hem diyorlar ki biz bilime uyuyoruz. Dediler ki Avrupalılar ve onların izinden giden yerliler, dediler ki biz bilimin yol göstermesiyle yolumuzu bulacağız. Akıl bize yeter. Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Gökten gelene, peygamberlere ihtiyacımız yok. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Artık Tanrı'ya ihtiyacımız yok dediler. Ve bilim ile kendilerine yön verebileceklerini iddia ettiler. Aklın dediğini yapacağız dediler. Akıl yeterlidir dediler. Ve aklın heykelini diktiler Fransa'da, Paris'te. Aklın heykeli bir kadın. Kadını kendi şehvetlerini aklın yerine koymuşlardı. aklın heykeli diye kadının heykelini dikiyorlardı. Hani aklın dediğini yapacaktınız? Aklın dediğini yapıyorsanız neden içki fabrikasını kuruyorsunuz? Akıl mı size bunun faydalı olduğunu söylüyor? Neden sigara fabrikasını kuruyorsunuz? Neden kumarhanelere müsaade ediyorsunuz? Neden zina evlerine müsaade ediyorsunuz? Neden faize müsaade ediyorsunuz? Bunların faydalı olduğunu sizin aklınız mı söylüyor, biliminiz mi söylüyor? Bunların zararlı olduğu meydanda, dolayısıyla akıl bize yeter diyenler, akla göre bir medeniyet kuracağız diyenler, vahye ihtiyacımız yok diyenler, onlar cevap versinler. Madem akla göre bir medeniyet kurduğunuzu iddia ediyorsunuz, neden aklın kabul etmediği şunlara izin veriyorsunuz? Neden? Neden sizin şu medeniyetinizin hakim olduğu zamanlarda, şu son iki asırdır, üç asırdır, neden dünyada her türlü ahlaksızlık çoğaldı? Hırsızlık, haksızlık, namussuzluk, terör, cinayet, haksız savaşlar, emperyalizm, neden her türlüsü çoğaldı? Neden? Madem ki aklın dediğini, madem aklın dediğini yapacaksınız, neden yapmadınız? Aklın dediğini yapacağız diyenler, akıl bize yeterlidir diyenler nerededirler? Aklın yetmediği meydanda, aklı İslam medeniyetinde koruyabilirsiniz. Aklın haram kıldıklarını İslam da haram kılmıştır. Aklın zararlı gördüklerini İslam zararlı kabul etmiştir. İslam'ın hangi emrinin akıl tarafından yanlış bulunduğu görülmüştür? Akıl akıl diyenler neden aklın dediğini yapmazlar? Demek ki aslında onlar akla da uymamaktadırlar, nefislerine uymaktadırlar. Ve İslam toplumunda, İslam medeniyetinde neslin de emniyeti sağlanır. Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyet neslin emniyetini sağlayan bir medeniyetti. Batılıların meydana getirdiği medeniyette neslimiz tehlike altındadır. Nesil tehlike altındadır. Milyonlarca zührevi hastalıktan dolayı askere gidemeyecek durumda olan bir gençlik. Amerikan başkanı açıkça bunu itiraf ediyordu. Ta 1950'lerde, 60'larda 6 milyon gencin askerliğe elverişli olmadığını, zinadan ve zührevi hastalıklardan dolayı hasta olduklarını, medeniyetin zarar verdiğini itiraf ediyordu. Alex Carroll da bunu kabul eder. Diyor ki bizim medeniyetimiz yeryüzüne, insanlığa zarar verdi. Biz insanı tanımadan insana kanunlar koyduk. İnsanı tanımadan medeniyet esaslarını koyduk ve insana zarar verdik. Bunu kabul ediyorlar. Ve medeniyetler çatışmasının yazarı Huntington açıkça şunu söyler. Önceleri ne için savaşmışlar? Medeni toplumlar ne için savaşırlar? Diyor ki Avrupalılar önceleri kralları uğrunda savaştılar. Sonra onu bıraktılar, ırkları uğrunda, kendi kavimleri uğrunda savaştılar. Sonra onun da yanlış olduğunu anladılar. Şimdi ideolojileri uğrunda savaşıyorlar. Hala Allah için savaşmayı öğrenemediler. Ha, ya insanlar için savaştılar, ya ırkları uğrunda, ya ideolojiler uğrunda. Halbuki Hazreti Peygamber sadece Allah için savaşmanın doğru olabileceğini ifade ediyordu. Ganimet için savaşanlar cehennemdedir diyordu. Mal mülk için, şan şöhret için, kendi ırkı uğrunda, memleketleri fethedebilmek için, işgal edebilmek için savaşanların cehennemde olduğunu söylüyordu. Hazreti Peygamber bu şekilde savaşın ne için olabileceğini ifade ediyordu 1400 sene evvel. Onlar hala ideolojiler uğrunda savaşmaya noktasına gelebildiler sadece. Hala Allah için mücadeleyi de öğrenemediler. Allah Resulü'nün medeniyete katkıları bunlardan ibaret değil elbette. Allah'ın Resulü bütün alanlarda devrimler yapmıştı. Bütün alanlarda kıymetli kardeşlerim. Bütün alanlarda yerleştirilmesi gereken esaslar yerleştirildi. Ama daha sonraları bu esaslardan uzaklaşmaya başladık. Şimdi yeniden kendi medeniyetimize dönmemizin zamanıdır. Hazreti Peygamber'in varlığı şart değildir. O bize bırakması gerekeni bırakmıştır. O bırakması gerekeni bıraktı ve bu dünyadan gitti. Kur'an elimizde, Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyetin esasları elimizde, hadisler elimizde, onun sünneti elimizdedir. Dolayısıyla artık bugün onun medeniyetini gerçekleştirebilmek için elimizde olması gerekenlerin hepsi mevcuttur. Ama yeni bir nesil meydana getirmek gerekiyor. Sadece inanmak değil, inanmış olanların bir araya gelmesi, cemaatleşmeleri gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, şu anda biz ümidi yaşıyoruz. Batı dünyası korkuyu yaşıyor. Bizim dünyamızda buna benzer toplantılar her tarafta yapılıyor. İslamcı bir gençlik zuhur ediyor. Yeniden kendi medeniyetini isteyenler çoğalıyor. Ama onların dünyasında böyle bir şey göremezsiniz. Onların dünyalarında Hristiyancı bir gençlik mesela mevcut değil. Müslümanlar yeniden uyanışa geçtiler çok şükür. Ancak bu uyanmış olanların bir araya gelmesi, cemaat halini almaları, sonra onların ileride bir ümmete dönüşmesi. Bütün peygamberlerin yaptığı budur. Tebliğ yaparlar medeniyetlerini gerçekleştirebilmek için. Tebliğ yapar, sonra iman edenleri alırlar, eğitirler. Sonra onları görevlendirirler, bir cemaat meydana getirirler. Sonra onlarla bir devlet meydana getirirler. Sonra da onlarla bir ümmet meydana getirirler. Peygamberlerin medeniyeti meydana getirebilmeleri ancak ümmet olunca gerçekleşebilmektedir. Ümmet meydana getirmeden, devlet meydana getirmeden medeniyet meydana getiremezsiniz. Cemaat olmadan da bunları yapamazsınız. Cemaat meydana getiremeyenler devlet meydana getiremeyecek. Devlet meydana getiremeyenler ümmeti meydana getiremeyecek. Hazreti Peygamber bu şekilde, bu aşamalarla o medeniyetini meydana getirdi. Ve kıymetli kardeşlerim, bugün o medeniyeti meydana getirmek isteyenler yeniden Hazreti Peygamber'in hareket metodunu izlemek zorundalar. Onun nasıl yaptığını incelemek zorundadırlar. Sadece manevi meselelerde Peygamberimizin medeniyete katkıları değil. Devlet meydana getirmiş. Aşiret halinde yaşayanları devlet haline getirmiş. Onlarla bir dünya devleti kurmuş. Aşiret idare etmeyi bilmeyenlere devlet idaresini öğretmiş. Onlara adaleti öğretmiş. Onlara tevazuyu öğretmiş. Onlara zühdü ve takvayı öğretmiş. Devlet başkanı olduğu halde hasırın üzerinde yatmayı öğretmiş. Gerçek peygamber olduğunu ispat etmiş. Sahte peygamber olsaydı güç ve kuvvet eline geçtiği zaman saraylar yaptırırdı. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman rahata meylederdi. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman kendisini ve ailesini lüks bir hayata sevk ederdi. Lüks bir hayat yaşardı. Ama o İslam medeniyetinin idare eden sorumluların, görevlilerin, yetkililerin nasıl yaşaması gerektiğini de öğretiyordu. Devleti idare edenlere şunu öğretiyordu. Hasırın üzerinde yatıyordu bir gün. Vücuduna hasırın izleri çıkmıştı. Hazreti Ömer gördü ve ağlamaya başladı. Efendimizin evinde hiçbir şey yoktu. Sadece bir koyun postu ve bir kenarda bir miktar arpa ve bir kenarda da bir miktar ağaç yaprağı. Hazreti Ömer bunu görünce ağlamaya başladı. Efendimiz dedi ki, neden ağlıyorsun ey Ömer? Ömer dedi ki, ya Resulallah, bu ne haldir? Sen ki devlet başkanısın, sen bir devletin başkanısın, hem sen peygambersin, en büyüğümüzsün. Ve hayatına bir bak, Bizans'ın kralları şöyle yaşıyorlar, Yemen'in kralları böyle yaşıyorlar, İran'ın kralları şöyle yaşıyorlar, sen böyle yaşıyorsun. Efendimiz dedi ki, ey Ömer, istemez misin ki dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun? Medeniyette bunu hediye ediyordu Hazreti Peygamber. Ondan bunu öğrenen Hazreti Aliler, onlar da böyle yaşıyorlardı. Bir adam bir gün geldi Hazreti Ali'ye, dedi ki, Hazreti Ali'nin halife olduğu sırada, ey emirel müminin, benim bir kardeşim var, kendisine bakmaz, karısına bakmaz, çocuklarına bakmaz, güya takva olduğunu zannediyor, ruhbanca bir hayat yaşıyor, ailesinden uzak, onunla biraz konuşur musun? Olur dedi Hazreti Ali. Çağırdılar. Dedi ki, neden böyle yaşıyorsun? Neden böyle doğru düzgün giymiyorsun? Doğru düzgün yemiyorsun? Ailene bakmıyorsun? Neden böylesin? Adama biraz kızdı. Adam dedi ki, ey emirel müminin, ey Ali, ben seni kendime örnek aldım. Sen de mi bana bunları söylüyorsun? Haydi başkaları neyse, sen bu işi bilen bir insansın. Sen benden daha zühd ve takva içinde yaşıyorsun. Sen benden daha tevazu içinde yaşıyorsun. Sen de mi bana bunları söylüyorsun? Hazreti Ali dedi ki, ben emiril mümininim. Ben bütün Müslümanların lideriyim. Ben Müslümanların halifesiyim. Sen kimsin? Ben takva yaşamak zorundayım. Ben zühd içinde yaşamak zorundayım. Çünkü ben fakirlerin de lideriyim. Ben onlara sabredin demek zorundayım. Ben aç kalanlarla aç kalmazsam, ben onlar gibi giyinmezsem, ben onlara nasıl bunları tavsiye ederim? Ama sen normal bir vatandaşsın. Sen normal yaşayabilirsin. Efendimizin talebesi, ilmin kapısı Emir-ül Müminin Ali'nin olaya bakışı, medeniyete bakışı, bunlar öyle bakıyorlardı. Bugün nasıl bakılıyor? Bugün zenginlerin lüks yaşaması onların hakkı, başbakanların lüks yaşamaları onların hakkı, bakanların, valilerin, belediye başkanlarının, tabi daha aşağıdakiler de geri kalır mı onlardan? Hepsi, en küçük bir müdüre varana kadar o müdürdür, öyle olması gerekiyor. Şu belediye başkanıdır, onun da böyle olması gerekiyor. Şu validir, onun da lüks yaşaması gerekiyor. Şu bakandır, onun da lüks yaşaması gerekiyor. İnsanların bakışı bu hale geldi. Hazreti Aliler nasıl bakıyorlardı, şimdi nasıl bakılıyor meseleye? Ne kadar uzaklaşmışız İslam medeniyetinden. İslam medeniyetinde bakış böyle değil. Yetkililerin daha takva yaşaması gerekiyor. Çünkü onların insanlara sabredin demesi gerekiyor. Ama şimdi öyle değil. Yetkililer lüks yaşamaları gerekiyor. Onların hakkıymış bu. Bu İslam medeniyeti değil. İstediğiniz kadar yol yapın, istediğiniz kadar sanayiyi geliştirin, tarımı geliştirin, enflasyonu düşürün, Medeniyetin bununla bir alakası yok. Medeniyet komşuluktur. Medeniyet insanlıktır. Yardımlaşmaktır. Bağışlamaktır. Herkesin layık olduğu yere gelmesidir. Maddeye değil manaya önem vermektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir medeniyet meydana getirdi ve bugün kıymetli kardeşlerim, onun kurduğu medeniyeti yeniden canlandırmak bizim vazifemizdir. Her neslin bir vazifesi var. Bu neslin vazifesi tabi'in neslinin vazifesi gibi değil. İmam-ı Azam olmak değil. Bu neslin vazifesi tebe-ü tabi'inin vazifesi gibi değil. İmam-ı Şafii olmak değil. İmam Ahmet olmak değil. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak değil. Bu neslin vazifesi İmam Bukhari olmak değil. Bu neslin vazifesi sahabi gibi olmaktır. Yeniden başlıyor hareket. Sahabe döneminde olduğu gibi, Peygamberimizin başlatması gibi yeniden başlıyor dünyanın her tarafında hareket. Bu neslin vazifesi Ebu Bekir olmaktır. Bu neslin vazifesi Ömer olmaktır, Ali olmaktır. Bu neslin vazifesi yeniden Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyeti diriltmektir. Bunu gerçekleştirebilmek onun hareket metoduyla, onun eğitim metoduyla olabilir. Ve hiç kimse kenarda kalma hakkına sahip değildir. Yeryüzünde bugün bir mücadele vardır. İslam medeniyetinin yeniden kurulması için mücadele verilmektedir. Bütün müminler hepsi bu mücadelenin içerisinde bir yerinde mutlaka yer almalıdırlar. Aksi halde o medeniyeti kaybettik ve bir daha da kuramayız. O medeniyetimizin kıymetini bilemedik, medeniyetimiz çöktü. Şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyaç var. O esasları yeniden yerleştirmeye ihtiyaç var. Allah'ın Resulü hangi esasları yerleştirdiyse biz de o esasları yerleştirmek zorundayız. Ve Allah Azze ve Celle şu zamanda yeniden Hazreti Peygamber'in medeniyetini kurma gayreti içinde olanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.